Dördüncü kaset, birinci yüz. Ayrıca Türkiye Devleti'nin sınırları içinde herhangi bir Alman azınlığının bulunmaması, böyle bir politikanın izlenmesini Türkiye açısından tehdit edici de kılmıyordu. Ancak daha önce değinildiği gibi, Almanya'nın 15 Mart 1939'da halkı Alman olmayan Çekoslovakya'yı ilhak etmesi ve böylece hayat sahası politikasına başlaması Türkiye'yi endişelendirmiştir. Çünkü bu politikanın nerede başlayıp bittiği ve içine Türkiye'yi alıp almadığı belli değildi. Bu endişe Türkiye'yi batılı devletlerle anlaşmaya götüren önemli bir unsur olmuştur. 1940 yılı yazında İtalya savaşa girinceye kadar Türkiye'nin durumunda bir değişiklik olmadı. İtalya'nın savaş dışı durumu ittifak antlaşmasına göre Türkiye'yi savaşa girme yükümlülüğü altında bulundurmuyordu. Ancak İtalya'nın 1940 Haziran'ında savaşa girmesi, ittifakın yükümlülüklerini ortaya çıkardı. İngiltere ile Fransa Türkiye'nin savaşa girmesini istediler. Türk hükümeti ise değişen koşullar altında ve şu gerekçelerle savaşa girmeyi reddetti. İyi, Türkiye'nin savaşa girmesinin istendiği sırada müttefiklerinden biri olan Fransa, Almanya ile bırakışma görüşmelerine başlamış bulunuyordu. Dolayısıyla savaştan çekilen bir devlet, müttefikini savaşa girmeye nasıl zorlayabilirdi? İyi. İttifak antlaşmasıyla Türkiye'ye vaat edilen silahlar verilmemişti. Ancak Fransa'nın savaştan çekilmesiyle yalnız kalan İngiltere, Türkiye'ye yardımda bulunacak durumda değildi. İyi. Türkiye istediği silahları almadan savaşa girdiği takdirde yenilebilir ve böylece savaş İngiltere açısından son derece stratejik öneme sahip Orta Doğu'ya yayılabilirdi. Bu durumda savaş dışı bir Türkiye müttefikleri için daha elverişliydi ve kendi güvenliği de bunu gerektirmekteydi. İV. Türkiye'nin savaşa girme konusunda öne sürdüğü hukuki gerekçe ise imzalanan 2 numaralı protokole uygun olarak savaşa girmesinin kendisini Sovyetler Birliği ile çatışma durumuna getirebileceği idi. İtalya Almanya'nın müttefiki olduğuna ve Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir saldırmazlık paktı bulunduğuna göre savaşın başından beri Türkiye'nin izlediği dış politikadan memnun olmayan Sovyetler Birliği bir Türk-İtalyan savaşını bahane ederek Türkiye'ye karşı düşmanca davranışlarda bulunabilirdi. Bu mantık biraz zorlama gibi görünse de uluslararası hukuka uygundur. 1940 yılında Balkanlar üzerinde Alman tehlikesi ufukta belirirken İtalya 28 Ekim'de Yunanistan'a saldırdı. İtalya'nın Balkanlardaki hareketlerinden sürekli şüphe duymuş olan Türkiye, bu saldırı karşısında büyük kaygı duydu. Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye Yunanistan'a yardıma hukuken borçlu değildi. Savaş dışı durumunu bozmadı. Balkan Antantı, Balkan devletlerinin yalnız Balkan sınırlarını garanti etmekteydi. İtalya Balkan devleti olmadığı gibi İtalya'dan gelecek saldırıya karşı yardım, İtalya'dan çekinen ve bu devleti tahrik etmek istemeyen Yunanistan'ın kendi isteğiyle anlaşma hükümlerinin dışında bırakılmıştı. 1941 yılı gelip de Almanya'nın Balkanlarda ilerlemesi karşısında Türkiye İstanbul ve öteki bazı illerde sıkı yönetim ilan edip sınır boyunca güvenlik tedbirleri almıştı. Ancak bu tedbirlerin kendine karşı alınmakta olduğunu zanneden Bulgaristan'ın endişelerini ortadan kaldırmak için 17 Şubat'ta Ankara'da Türkiye ile Bulgaristan arasında bir demeç imzalandı. Bu demeç ile Türkiye ile Bulgaristan birbirlerine saldırmamayı yükümlenmekteydiler. Bu saldırmazlık anlaşması İngiltere'de iyi karşılanmadı. Çünkü İngiltere'ye göre artık Türkiye'den endişesi kalmayacak olan Bulgaristan, Almanya'ya kapılarını kolaylıkla açabilecekti. Bu düşüncenin doğruluğu su götürür. Türkiye ile saldırmazlık anlaşması olsa da olmasa da Bulgaristan 1941 yılına gelindiğinde Alman ilerlemesine karşı duracak ne güce ne de iradeye sahipti. Önemli olan Alman ilerlemesine karşı Türkiye'nin ne yapacağı idi. Dışişleri Bakanı Saracoğlu demecin yayımlanmasından hemen sonra yaptığı bir açıklamada Türkiye toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı yapılacak her saldırıya silahla karşı koyacaktır diyerek Türkiye'nin topraklarına saldırması halinde Almanya'ya karşı savaşacağını açıkça belirtti. Ancak Almanların tüm Balkanlara egemen olması Türkiye'nin durumunu çok nazik bir duruma soktu. Bulgaristan'a tamamen yerleşen Almanya'nın Türkiye'ye saldıracağı, bu durumdan yararlanarak Sovyetlerin de Türkiye'yi işgal edeceği ve ülkenin Polonya gibi parçalanacağı söylenmekteydi. Bu Türkiye'de büyük bir korku uyandırdı. Ancak Türkiye'nin böyle bir korku sonucunda İngiltere'ye daha çok yakınlaşmasından endişelenen Hitler, 4 Mart 1941'de İnönü'ye bir mektup göndererek Almanya'nın Türkiye'ye karşı saldırgan emelleri olmadığını ve Alman ordularının Türk sınırından 60 kilometre uzakta kalacağını bildirdi. Bu durumda Türkiye'nin Almanya'ya karşı direncini arttırmak ve gelecek bir Alman-Sovyet savaşında Türkiye'nin yansız kalmasını temin etmek isteyen Sovyetler Birliği ile tüm iyi niyet gösterilerine rağmen Almanya'nın Balkanlardaki faaliyetlerine karşı bir denge kurmak isteyen Türkiye, 24 Mart 1941'de bir saldırmazlık deklarasyonu imzaladılar. Şimdi Türkiye'nin iki sınır komşusu, yani Bulgaristan ve Sovyetler Birliği ile saldırmazlık antlaşmaları vardı. Hitler Molotov ile görüşmesinden sonra Rusya'ya karşı harekete geçme vaktini 15 Mayıs 1941 olarak saptamıştı. Ancak daha önce incelenen Irak olayları ve Balkan gelişmeleri harekatın başlamasını geciktirmişti. Almanya daha çok vakit kaybetmek istemedi. Almanya'nın Balkanlardaki faaliyetleri karşısında Türkiye birliklerini Trakya'ya yığdığı ve savunma durumuna geçtiği sırada Hitler Türk hükümetine başvurarak Almanya'ya karşı Türkiye'nin savaş açıp açmayacağını sordu. Türk hükümeti ise verdiği cevapta Almanya ne şekilde davranırsa Türkiye'nin de aynı biçimde hareket edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Hitler Türkiye'ye bir saldırmazlık paktı önerdi. Bir an önce Rusya'ya karşı harekete geçmek ve Rusya ile uğraşırken güney kanadını güvence altına almak istiyordu. Türkiye bu öneriyi kabul etti. Bir kere kapısına kadar gelmiş olan büyük bir tehlike ortadan kalkacaktı. İkinci olarak Türkiye'ye göre Almanya Türkiye'ye saldırıyı belki uygun göreceği bir zamana ertelemiş ve Türkiye'de zaman kazanmayı kendi güvenliği ve İngiltere'ye yardım bakımından gerekli görmüştü. İki devlet arasındaki saldırmazlık paktı 18 Haziran 1941 tarihinde imzalandı. Türkiye paktı imzalarken mevcut yükümlülüklerin yani İngiltere ile ittifakın gereklerinin geçerliliğini yitirmediğini metinde açıkça belirtmeye çaba gösterdi. 22 Haziran günü Alman ordularının Rus sınırını aşmaları ile Türkiye rahat bir nefes aldı. Savaşın aldığı yeni biçim, Türk diplomasisinin omuzlarından büyük bir yük almıştı. Savaşın başından beri ya Almanya ya Rusya ya da ikisi birden Türkiye için tehlikeli olmuşlardı. Şimdi bu iki devlet savaşa tutuştuklarından tehlike de ortadan kalkmıştı. Bu durumda Türkiye her iki devlete de tarafsızlığını resmen tebliğ etti. Türk-Alman saldırmazlık paktını İngiltere'den çok Amerika Birleşik Devletleri beğenmedi ve Türkiye'ye yapmakta olduğu yardımı durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Mark Murray'ın aksi yöndeki tavsiyesi de hükümet üzerinde etkili olmadı. Bir ay sonra yardım yeniden başladıysa da miktarı bir hayli azaldı. Alman-Rus savaşı Türk diplomasisinin üzerinden büyük bir yük aldıysa da başka bir yönden kuşkular belirdi. İngiltere ile Sovyetler Birliği'nin, şimdi müttefik olmuşlardı, Türkiye'nin sırtından anlaşmaları olasılığı, Demokles'in kılıcı gibi Türkiye'nin geleceği üzerinde sallanıyordu. Sovyetlerin Türkiye üzerindeki emelleri aşağı yukarı biliniyordu. Üstelik Türk hükümetinin bu konuda acı bir anısı da vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere boğazlarla İstanbul'u Rusya'ya vermeye razı olmuştu. Türkiye 1941 aralığında Moskova'da başlayan İngiliz-Sovyet görüşmelerini, Sovyetler Birliği'nin Türk toprakları üzerindeki emellerini İngiltere'ye kabul ettirmeye çalışması açısından değerlendirmeye başladı. Bu arada konferanstan gelen haberler de Türkiye'nin endişelerini haklı çıkarır nitelikteydi. Stalin'in 12 adanın ve Bulgaristan ile Kuzey Suriye'den bazı toprakların Türkiye'ye verilmesini istediği Türk hükümetine bildirilmişti. Bunun Türkiye için anlamı ancak şu olabilirdi. Stalin durup dururken Türkiye'ye bazı toprakların verilmesini önerdiğine göre bu ödünler karşılığında Türkiye'den boğazları isteyecekti. Türkiye'nin duyduğu endişe ancak İngiliz-Sovyet İttifakı'nın 12 Mayıs 1942'de imzalanması ve metninin açıklanmasıyla azalmış ama 1942 yılının sonunda tekrar ve daha çok artmıştır. 1942 yılı Türkiye için zor bir yıldır. Savaş malzemesi durumunda bir gelişme olmakla birlikte bu tatmin edici olmaktan uzaktı. Üstelik savaş dışı durumu sürdürmek gittikçe zorlaşmaktaydı. Cumhurbaşkanı İnönü 1 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış nutkunda gittikçe şiddetlenen düşmanlık havası içinde her gün biraz daha sinirlenen taraflar arasında tarafsızlık politikasını yürütmek hükümet için çok yorucu olmaktadır demekteydi. Üstelik Sovyetler Birliği 1942 Kasım'ında Alman ilerlemesini Stalingrad'da durdurup savaşta üstün bir duruma geçtikten sonra Türkiye'ye karşı sert bir politika izlemeye başladı. Türkiye'nin savaş dışı politikası Sovyet basınının eleştirilerine konu oldu ve ilişkiler gerginleşti. Almanya'nın savaş alanlarında yenilgisiyle Türkiye üzerinde Alman tehlikesi kalkmış ama bunun yerine Sovyet tehlikesi geçmişti. Türkiye açısından Avrupa'da bir Alman zaferi kadar bir Sovyet zaferinin de ciddi sonuçları olurdu. Almanya'nın buraya kadar özetlenen Balkan harekatı, Sovyetlere saldırı için güney kanadını güvenlik altına almak amacına yönelikti ve artık baş düşmanı Sovyetler Birliği'ne saldırabilirdi. Alman-Sovyet Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın geleceğini en kesin biçimde etkileyen olay Almanya'nın Rusya'ya saldırması olmuştur. Bu saldırı başarılı olsaydı hiç kuşkusuz Almanya hemen hemen tüm Avrasya'ya egemen hale gelir ve savaş sonu dünyasının görüntüsü temelinden değişebilirdi. Başarısızlığı ise Almanya'nın Avrupa üstünlüğünün yavaş yavaş ortadan kalkması ve sonunda Hitler'in kurduğu Reich'in yok olması ile sonuçlandı. Hitler'in bu büyük harekata karar vermesinin nedenleri şunlar olabilir. A. Rusya'ya saldırı. Hitler'in 20 yıldır savunuculuğunu yaptığı doktrinlerin mantıklı bir sonucuydu. Siyasal yaşamına Sovyet komünizmini yok etmek isteyen bir Bolşevik karşıtı olarak başlamıştı. Yahudilerin komünizmin koruculuğunu ve önderliğini yaptıkları görüşü bu konudaki azmini artırmıştı. Kısa bir süre içinde Almanya'yı komünizmden kurtarmıştı. Şimdi sıra dünyayı bu beladan kurtarmaktaydı. Gerçekte Avrupalı birçok önder aynı şeyi düşünmüştür ama Hitler bu konuda eyleme geçen tek önderdir. B. Hayat sahası. Hitler'in jeopolitikçilerden öğrendiği kendine özgü bir doktrindi. Eğer dünya gücü olacaksa Almanya tüm doğal kaynaklarıyla merkez bölgeyi eline geçirmeliydi. Sovyetler Birliği Almanya'ya ham madde vermekteydi ama bu durum herhalde çok uzun sürmeyecekti. Örneğin Sovyetler Finlandiya'dan yeni yeni isteklerde bulunuyordu ve böylece İsveç'ten demir cevheri akışını aksatabilirdi. Üstelik Besarabya ve Bukovina ellerinde olduğuna göre Romanya'dan Almanya'ya petrol akışını da engelleyebilirdi. Yugoslavya'daki Alman karşıtı güçleri de desteklemekteydi. Bunlardan çıkan sonuç, Sovyetler Birliği'nin Almanya'nın hayat sahası içine giren Balkanlar ve Boğazlara doğru genişlemek istemesiydi. C. Sovyetler Birliği zamandan kazanarak silahlanıyor ve güçleniyordu. Bu yüzden bu devlete karşı girişilecek bir savaş tıpkı Napolyon'unki gibi önleyici bir savaş olacaktı. Ç. Hitler'e göre İngiltere'nin bir türlü teslim olmamasının en önemli nedeni Sovyetler Birliği'ne güvenmesiydi. İleride nasıl olsa bu devlet İngiltere'ye yardım etme durumunda kalacaktı. Dolayısıyla Sovyetler yenilirse İngiltere barış görüşmelerine girişebilirdi. D. Uzun süreli düşünceleri ne olursa olsun Hitler'in pratik bir düşüncesi de vardı. İyi düşünülürse yapacak tek şey de buydu. Almanya'nın donanması zayıftı ve hava gücü de İngiltere'yi teslime zorlayamamıştı. Buna karşılık büyük ve güçlü bir kara gücü vardı ve Sovyet toprakları da böyle bir gücün kullanılabileceği tek yerdi. Almanya Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip Fransa'yı 6 hafta içinde dize getirmişti. Sovyetleri yenmek daha da kolay olacaktı. Biz savaşın sonucunu bildiğimiz için bunu büyük bir hata olarak değerlendiriyoruz. Ama İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri bile Sovyetlerin en çok 3 ay dayanabileceğini tahmin ediyorlardı. Kısacası Hitler bu kampanyayı yalnız Sovyetler Birliği tehlikeli bir devlet olduğu için değil, aynı zamanda savaşı kolay kazanacağı için de başlattı. Ona göre bu küçük savaşların en sonuncusuydu, yoksa büyük savaşların ilki değil. Bu sırada Almanya'nın Japonya ile ilişkisi ilginçtir. Alman-Japon ittifakı Sovyetlere karşıydı ama Japon Dışişleri Bakanı Matsuoka 1941 Nisan'ında Berlin'e gittiğinde kendisine Almanya'nın planlarından hiç söz edilmedi. Tam tersine Japonya'nın güneyde İngiltere'nin elindeki Singapur'a yönelmesi istendi. Almanya'nın böyle davranmasının nedeni şuydu. Japonya'ya Sovyet mirasından pay verilmeyecek ve İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri Japonya ile Uzak Doğu'da uğraşırken Almanya Avrupa'da güvenlikte olacaktı. Matsuoka Hitler'in bu tavsiyelerine uydu ve ülkesine geri dönerken Moskova'da Sovyetler ile Japonya'nın savaşın sonuna kadar uyacakları bir saldırmazlık paktı imzaladı. Böylece Japonya Sovyetler Birliği'ne hiçbir tehdit oluşturmadı. Oysa Almanya ile Japonya Sovyetlere karşı birlikte hareket etselerdi, Almanya'nın Sovyet cephesindeki işi kolaylaşabilirdi. Almanya'nın savaş hazırlığı aceleye getirildi ve savaşın sonunun çabuk alınacağı düşünüldüğünden uzun süreli planlar yapılmadı. Alman Genelkurmayı'nın Sovyetlerin gücü konusunda çok az bilgisi vardı ve bu devletin Finlandiya karşısındaki beceriksizliği Kızıl Ordu'nun hafife alınmasına yol açtı. Ayrıca Rusya savaş stratejisi açısından tıpkı Fransa gibi düşünüldü. Tankların geçebileceği güzel ve geniş yollar, bol malzeme ve yiyecek. Savaş kısa süreceği için ayrıntılar üzerinde düşünmenin anlamı da yoktu. O ana kadar ayrıntılı planlara çok düşkün olan Alman Genelkurmayı ilk kez Napolyon ve Lenin'in basma kalıbına bağlandı. Yürü ve ne olacağını gör. Savaşın daha başlangıcında Rusya'daki durumun Fransız harekatına benzemediği ortaya çıktı. Fransa'ya saldıran iki Alman ordusu giderek birbirlerine yaklaşırken Sovyetlere saldıran üç ordu giderek birbirinden uzaklaştı. Almanya 22 Haziran 1941'de Baltık'tan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden Sovyetlere karşı saldırıya geçti. Hitler'in planına göre ilk saldırı 6 hafta içinde başarılı olacak ve 6 ay sonunda Sovyet hükümeti teslim olacaktı. Yıl sonuna kadar Almanya Moskova'nın batısı, Leningrad ve Karadeniz çizgisi üzerinden ilerledi. Sovyetler her saldırıda olduğu gibi geniş alandan yararlanarak geri çekildiler ve Alman ordularını güç durumda bıraktılar. Almanlar gittikçe üslerinden uzaklaşmakta ve çete savaşları yüzünden lojistik destek merkezleriyle bağlantıyı sağlayamamaktaydılar. Almanya Moskova kapılarına kadar dayanmış ve ülkenin en zengin endüstri bölgelerini eline geçirmişti. Ama Rus ikliminde kış savaşı için hazırlanmamış olan Alman orduları önce çamur, sonra kar ve soğuk yüzünden durakladılar. Sonuç olarak Sovyetler umulduğunun aksine bir darbede yıkılmadı ve ikinci darbe için gelecek bahar mevsimi beklenmeye başlandı. Almanya'yı Rusya'da başarısızlığa sürükleyen unsurlar arasında şunlar düşünülebilir. İ. Almanya'nın Balkan harekatı Sovyetlere saldırı zamanını geciktirmiş, Mayıs için planlanan harekat Haziran'ın sonuna doğru başlatılabilmiş ve böylece Alman orduları Ağustos ayında gelen Rus kış ve karına saplanmışlardır. İ. Bir Japon saldırısından korkmayan Stalin, Sibirya'daki tüm birliklerini batıya çekmiş ve böylece gücü bölünmemiştir. Buna karşılık Almanya 4000 kilometrelik çok geniş bir cephede dağınık harekatta bulunmuş, birbirlerinden kopmuş olan birliklerini bir noktada toparlayamamıştır. Ayrıca ilk zaferden sonra Moskova yönüne mi yoksa Don Endüstri Bölgesi ile Kafkas Petrol Kaynakları yönüne mi ağırlık verileceği konusunda kararsız davranılmıştır. İ. Almanlar saldırıya geçtikleri devletleri önce etkili bir propaganda ile içeriden yumuşatıyorlardı ama bu taktiği Sovyetlere karşı kullanamadılar. Ayrıca Almanya Sovyet hazırlıkları hakkında doğru bilgi de edinemedi. Sovyetlerin Finlandiya gibi küçük bir devletle uzun süre uğraşması Alman haber alma örgütünü yanıltmıştı. Sovyetlerin gizliden gizliye savaşa hazırlandıkları, tesislerini Ural dağlarının doğusuna çekip ekonomik ve askeri güçlerini geliştirdikleri pek iyi bilinmiyordu. İ. Almanlar işgal ettikleri Sovyet topraklarındaki yerli halkı kazanamadılar. Örneğin Ukrayna bağımsız bir devlet olmak istiyordu ve Moskova'ya karşı kullanılabilirdi. Ama Almanlar aşağı ırktan gördükleri bölge halkına savaş tutsakları gibi davrandılar ve onların çete savaşına başlamalarına çanak tuttular. Bu çete savaşları ise Alman ordularının lojistik destek merkezleriyle bağlantısını kopardı. Alman başarısızlığının nedenleri ne olursa olsun artık Sovyet cephesinde sorumluluk Hitler'in kararlarına geçmiştir. Hitler'in kararlarını sorgulayan generaller işten alınmış ve olaylar denetimden çıkmıştır. Hitler'in başlangıçta öngördüğü kısa ve başarılı harekatın yerini 1941 sonunda dünya çapında bir topyekün savaş almıştır. 1918'den sonra Avrupa devletlerinin kendi iç ve uluslararası sorunlarına siyasal çözümler bulmadaki başarısızlıkları Hitler'e iktidara gelip 1939'da savaşı başlatma olanağını sağlamıştı. 1941 yılının sonuna gelindiğinde ise Avrupa devletleri Avrupa'nın geleceğini etkileme olanağından yoksun kaldılar. Genel globalleşme sürecine uygun olarak kıta ile ilgili kararlar başka yerlerde, önce Rusya'nın ortasındaki büyük savaşlarda, sonra Kuzey Afrika, Washington ve Tokyo'da verilmeye başladı. 4. İngiltere'nin Kuzey Afrika'da üstün duruma geçmesi. Kuzey Afrika'da her saldırı ve karşı saldırıyı bir aşama kabul edersek, 1941 yılının sonuna kadar savaş iki aşamada gelişmiştir. Kuzey Afrika'da savaş 1940 Eylül'ünde İtalya'nın İngiliz birliklerine saldırısı ile başlamıştı. 1940 Aralık'ına kadar gelişen bu harekat, İtalya'nın Sidi Barani'de durdurulmasına kadar sürdü. 1940 Aralık'ında başlayan İngiliz karşı saldırısı sonucunda İtalya gerilemeye başlamış ve İngilizler Bingazi'ye kadar ilerleyerek 1941 Mart'ında burada durmuşlardır. Bu Kuzey Afrika Harekatı'nın birinci aşamasının sonudur. 31 Mart 1941'de Afrika'daki duruma Almanya'nın müdahale etmesiyle harekatın ikinci aşaması başlar. Aslında Almanya Afrika Harekatı'na çok önem veriyordu çünkü bu harekat dünya egemenliği planlarının önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Plana göre Sovyetler Kafkaslar ve İran üzerinden İtalya'da güneyden Mısır'a gelip Orta Doğu bölgesini kıskaç içine alacaklardı. Japonya'da Hindi Çin'i Birmanya ve Hindistan üzerinden İran'a gelince savaş bitecekti. Şimdi Sovyetlerle savaştıklarına göre kuzeyden Mısır'a gelecek olan devlet de Almanya idi. Bu yüzden Almanya Afrika harekatında İtalya'ya yardımcı olarak kara ve hava kuvvetlerinin yanında Rommel gibi en değerli komutanını gönderdi. 31 Mart'ta başlayan ortak Alman-İtalyan saldırısı Bingazi, Derne, Tobruk ve Sallum'u alıncaya dek gelişti. Orada da durdu. Bunun üzerine İngilizler karşı saldırıya geçerek karşısındakileri Mısır ve Libya'dan attılar ve tekrar Bingazi'ye geldiler. 31 Aralık 1941'de biten bu harekat Kuzey Afrika Savaşları'nın ikinci aşamasının sonunu oluşturur. Böylece hemen hemen tüm Kuzey Afrika İngilizlerin eline geçmiş ve İtalya'nın Afrika'daki sömürgeleri elinden alınmıştır. Kuzey Afrika Savaşları'nın askeri taktik açısından önemli bir sonucu, tankın tek başına desteksiz olarak savaşa girdiği günlerin geride kalmasıdır. Çünkü tank harekatının en büyük dehası olarak kabul edilen Rommel'in tank savar silahları kullanmadaki başarısı, tankın önünde piyadenin yürümesini, böylece tank harekatının yavaşlamasını gerektirmiştir. 5. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası ve savaşa girişi. Tarafsızlık politikası. İkinci Dünya Savaşı çıktığı zaman Amerikan kamuoyu Birinci Dünya Savaşı'ndakinden farklı olarak Almanya'ya karşıydı. Hitler'in totaliter rejimi, saldırı politikası, Yahudilere karşı tutumu, demokratik rejimleri çürük olarak nitelendirmesi ve antlaşmaları çiğnemesi Amerikan kamuoyunu kötü yönde etkilemişti. Ama bu soğuma savaşa girmeyi gerektirecek kadar etkili değildi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın kötü anıları ikincisi çıkınca yeniden hatırlanmış ve güçlenmişti. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yürütülen soruşturmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesinde bazı silah fabrikalarının ve özel girişimcilerin payı olduğu anlaşılınca Amerikan hükümeti çıkardığı tarafsızlık yasalarıyla Avrupa politikasına kesinlikle karışmama yolunu tutmuştu.
İkinci Dünya Savaşı çıkınca Başkan Roosevelt bir demeç vererek Amerikan halkından düşüncelerinde bile yansız kalmalarını istedi. Ama savaş Almanya'nın lehine bir gelişme göstermeye başlayınca bu tarafsızlık yasalarında değişiklik yapmak gereği ortaya çıktı. Yasalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş malzemesi ihraç edilmesi yasaklanmıştı ve bu durumdan Almanya yararlanıyordu. İngiltere Atlas Okyanusu'na egemen olduğu için Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş malzemesi alması zaten söz konusu olamazdı. 4 Kasım 1939'da yapılan bir değişiklikle savaş malzemesinin satışının serbest olduğu ancak parasının peşin ödenmesi gerektiği ve mülkiyetinin hemen el değiştirmesinin şart olduğu açıklandı. Kısacası Amerikan gemisiyle taşınmaması koşuluyla tehlikeyi göze alan her devlet kendi gemisiyle bu malzemeyi ülkesine götürmekte serbest bırakılıyordu. Yeni değişikliğin İngiltere'nin işine yaradığı açıktı. Fransa'nın düşmesiyle yalnızca tarafsızlık yasalarında değişiklik yapmanın İngiltere'ye yeterli olmayacağı anlaşıldı. İngiltere'nin artık gerek duyduğu para ve silah yardımıydı. 1940 Kasım'ında Amerika Birleşik Devletleri Karayip Denizi'nde Jamaika, Trinidad ve İngiliz Guyana'sı gibi yerlerde üs elde etmesine karşılık İngiltere'ye 50 destroyer verdi ve zorunlu askerlik yasası çıkararak silahlanmaya başladı. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük endişesi şuydu. Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini büyük ölçüde İngiliz deniz gücüne bağlamıştı ve eskisi kadar güçlü olmamakla birlikte bu deniz gücü Avrupa'da üstün durumdaydı. İngiltere yenilir ya da Almanya ile barış yaparsa İngiliz donanmasının Amerika üzerindeki koruyuculuğu ortadan kalkacaktı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'ye yardım etmesinin en önemli nedeni İngiltere'nin yenilgisine ya da Almanya ile anlaşmasına engel olma isteğidir. Ödünç verme ve kiralama yasası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hitler'e karşı mücadele verenlere en büyük yardımı 1941 yılında oldu. Başkan Roosevelt ödünç verme ve kiralama yasasını Kongre'ye sundu. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini güvence altına almak isteyen her ülkeye yiyecek ve savaş malzemesi dahil her türlü yardımı yapacak ve bunun geriye nasıl ödeneceği konusunda savaştan sonra durulacaktı. Bu Amerikan politikasında önemli bir değişiklik sayılabilir. Çünkü bu devlet 1. Dünya Savaşı'nda da Avrupa'ya yardım yapmış ama kuruşu kuruşuna hesabını tutarak savaştan sonra faiziyle geri istemişti. Bu borcun ödenmemesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş arası dönemde çıkardığı tarafsızlık yasalarının nedenlerinden biriydi. Şimdi anlamlı bir değişiklik olarak geri ödenemeyeceğini bildirdiği bir yardımı yapmaya başlamıştır. 50 milyar dolarlık bu yardımın 6 milyarı yiyecek, 4 milyarı hizmet, geriye kalanı ise savaş malzemesidir. Savaş sonrası istatistiklerine göre bu toplamdan aslan payını İngiltere almıştır, 31 milyar. Bunu 11 milyar ile Sovyetler Birliği, 3 milyar ile Fransa ve 1,5 milyarla Çin izlemektedir. Yasa 11 Mart 1941'de Senato'dan geçti ve savaş sonuna kadar da yürürlükte kaldı. Atlantik demeci. Ödünç verme ve kiralama yasasından daha önemli bir olay 9-10 Ağustos 1941'de Churchill ile Roosevelt'in bir araya gelmesidir. İki önder Atlas Okyanusu'ndaki Newfoundland'in Placentia koyunda demir atan iki zırhlıda buluştular ve savaştan sonra yeryüzünü nasıl düzenleyeceklerine ait 8 maddelik Atlantik demecini yayımladılar. Bu demeç bir bakıma Wilson'ın 14 noktasına benzemektedir. Aralarındaki en önemli fark Atlantik demecinin Amerika Birleşik Devletleri daha savaşa girmeden önce yayımlanmasıdır. Bu demeçle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafsızlık politikasını artık bıraktığı açıkça ortaya çıkmıştır. Demecin maddeleri özetle şöyledir. İ. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. İ. İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. İ. Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar. Self-determination. İ ve uluslararası işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecek. Ve temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılacak. Ve insanlar korku ve açlıktan kurtarılacak. Ve açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek. Ve mihver devletleri silah ve savaştan sonra topyekün silahsızlanmaya gidilecek. Bu maddeler daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın içine de alındı. Burada bugün için önemli olan nokta, ister savaş içinde olsun, ister savaş sonunda, yeni kurulacak olan dünya düzeni hakkında büyük devletleri yönetenlerin ileri sürdükleri görüşlerin çoğunun gerçekleşmediğidir. Gerçeklerden uzak olan bu görüşler, herhalde aşırı bir sıkıntı içinde yaşamlarını sürdüren halka moral verme amacına yöneliktir. Bir süre sonra vaat edilenlerin gerçekleşmemesinin yaratacağı düş kırıklığı ise, zaman kazanma peşinde olan yöneticilerin düşünmedikleri ya da düşünüp açıklamadıkları bir sonuçtur. Pearl Harbor baskını ve savaşa giriş. Japonya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Pasifik bölgesinde İngiliz ve Amerikan gücü arasında ezilmekte olduğu belirtilmişti. 2. Dünya Savaşı çıktığı zaman Japon yöneticileri bu cenderenin kırılabileceğini sandılar. Zaten daha 1931 yılında Mançurya'ya saldırarak burada Japon uydusu bir devlet kurmuşlardı. Japonya 1937 yılında Çin'e de saldırdı. Amacı Japon adalarında bulunmayan ham maddeleri elde etmek ve Çin'in büyük nüfusunu pazar olarak kullanmaktı. Japonya, Almanya'nın Avrupa'yı hayat sahası ilan etmesi gibi Uzak Doğu'yu Japonya'nın ortak refah alanı olarak tanımlamaktaydı. Çin'e saldırı ile Japonlar bazı limanları ele geçirdilerse de Çin'in ABD'den yardım ve destek alan önderi Chiang Kai-shek, ülkenin içlerine çekilerek güçlü bir direnme örgütlemişti. İkinci Dünya Savaşı çıktığında Japonya Çin bataklığına saplanmış bulunuyordu. Savaş çıkınca bu bataklıktan kurtulacağını umdu. İngiltere ile Fransa Avrupa'da savaşıyorlardı. ABD ise yalnız kalınca Çin'i desteklemekten vazgeçecekti. Japonya'nın önünde ciddi bir güç kalmamıştı. Gerçekte Uzak Doğu gelişmeleri Alman-Sovyet Savaşı'nın ve İngiltere'nin karşılaştığı güçlüklerin izlerini taşımaktaydı. Eğer ABD güç durumda bulunan İngiltere ve Sovyetler Birliği'ne yardım edecekse, Pasifik bölgesini ikinci plana alması gerekiyordu ve bunun mantıki sonucu olarak Japonya ile anlaşmak durumundaydı. Ancak iki tarafında kendilerine göre anlaşma şartları vardı. Japonya'ya göre Avrupa'ya birinci derecede önem vermesi gereken Roosevelt, eninde sonunda Japonya'nın Çin üzerindeki üstünlüğünü tanıyacaktı. Roosevelt ise Japonya'nın ancak Amerikan baskısı ile saldırı politikasını bırakacağını düşünüyordu. Bu sanının aksine Japonya hızla güneye doğru sarkmaya başladı. İlk adım olarak Hainan adasını ele geçirdi ve Singapur, Hindiçin'i, Endonezya ve Filipinlere yaklaştı. Ayrıca 1940'ta Fransa yıkılınca Almanya'nın Vichy hükümetine baskısının sonucu olarak Hindiçin'i de stratejik üsler kazandı. Roosevelt, Japon yayılmasına bu ülkeye uygulamakta olduğu petrol ambargosunu sıkılaştırarak cevap verdi. Japon dış ticaretinin 3/4 ve petrolünün 9/10 kesildi. Bu durumda Japon ekonomisi ancak bir yıl dayanabilirdi. Başbakan Konoye, Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürdüğü görüşmelerden herhangi bir sonuç alamadığı için düştü ve yerine ABD'ye karşı daha sert bir politikanın taraftarı olan Savaş Bakanı Tojo geçti. Ekim 1941. Japonya bir ay sonra ABD'ye geçici bir anlaşma önerdi. Buna göre iyi. ABD ambargoyu kaldıracak. İyi. Chiang Kai-shek'e yardımı kesecek ve iyi. Japonya Hindiçin'deki askerlerini geri çekecekti. Amerikan hükümeti bu öneriyi reddetti. Bunun üzerine Japonya savaşa karar verdi. Yapılacak şey ABD'nin Pasifik üstünlüğünü simgeleyen Pearl Harbor deniz ve hava üssüne saldırıydı. Hawaii takım adalarından Honolulu'daki bu üssün yok edilmesiyle bu devlete öldürücü bir darbe indirilecek ve Pasifik'teki kolu kesilecekti. ABD, Japonya'nın Güney Pasifik'te Singapur ve Filipinlere saldırmasını beklediği için 7 Aralık 1941 sabahı başlayan saldırı tam bir sürpriz oldu. Sabah saat 8'de başlayan ve 6 uçak gemisinden kalkan 360 uçakla 2 saat süren saldırıda ABD'nin irili ufaklı 14 savaş gemisi batırıldı. 350 uçak yok edildi ve 3600 askerle 100 sivil öldü. Japonya'nın kayıpları 29 uçaktan ibaretti. 7 Aralık 1941'de saat 10'da ABD'nin Pasifik donanması ile hava filosunun büyük bir bölümü yok olmuştu. Bu harekat taktik düzeyde tam bir askeri deha sayılabilirse de stratejik düzeyde göründüğü kadar görkemli değildir. Çünkü ileride savaş gemilerini gölgede bırakacak olan Amerikan uçak gemilerinin 4'ü saldırı sırasında üste değil açık denizdeydi. İkinci olarak Japonlar ABD'nin Hawaii'deki büyük petrol depolarını havaya uçurmayı zafer sarhoşluğu içinde akıl edemediler. Son olarak Pearl Harbor gibi birinci sınıf bir üssü işgal etmediler. Böylece ABD bu önemli üssün sahibi olarak kaldı. Hitler'in ABD'ye savaş açması. Pasifik Savaşı'nı başlatan Japonya ise bu savaşı Avrupa'daki savaşa bağlayan da Hitler'dir. Japonya Antikomintern Paktı'nın üyesi olmasına ve 1940 Eylül'ünde Üçlü Paktı imzalamasına rağmen Almanya ile Japonya dış politikalarını birbirlerinden bağımsız olarak yürütmekteydiler. Almanya İngiltere ile mücadelesinde Japonya'yı Singapur'a saldırmaya ve Sovyetlerle mücadelesinde de Vladivostok'u işgal etmeye itmişse de Japonya her iki durumda da çıkarlarına göre davranmış ve 1941 Nisan'ında Sovyetler Birliği ile imzaladığı saldırmazlık paktına uymuştur. Üçlü pakta göre Almanya Japonya bir saldırıya uğrarsa bu devlete yardım edecekti. Dolayısıyla Pearl Harbor baskını ile başlayan savaşta savaşa girmek yönünde hukuksal bir yükümlülüğü yoktu. Buna rağmen Hitler saldırıdan dolayı Japonya'yı tebrik etmiş ve 4 gün sonra ABD'ye savaş ilan etmiştir. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısının haklılığı ve akıllıca bir hareket olup olmadığı tartışılabilir ve bilim adamları tarafından hala tartışılmaktadır. Ama ABD'ye savaş açması tartışılmaz bir hatadır. Eğer bu devlete savaş açmasaydı, ABD uzak doğudaki durumunun ciddiliği yüzünden belki de İngiltere'ye yardımı erteleyebilir ve Avrupa'ya müdahalesini geciktirebilirdi. Ama bu savaş ilanı ile Roosevelt ve askeri danışmanları Almanya'nın yenilmesini Amerikan dış politikasının ilk ve en önemli amacı biçimine getirebilmişlerdir. Yoksa Pearl Harbor baskınının korkunç bilançosu ile yöneticilerin Amerikan kamuoyundaki Japon düşmanlığının karşısına eşit güçte bir Alman düşmanlığı çıkarmaları kolay olmayacaktı. 22 Ekim 1941'de yapılan bir kamuoyu yoklamasında Amerikalıların ancak %17'sinin Almanya'ya karşı savaş istediği ortaya çıkmıştı. Hitler'in Amerikan gücünü küçümsemesinin Sovyet gücünü küçümsemesinden daha önemli sonuçları olacak ve bu hatasının bedelini çok geçmeden ödeyecektir. Oysa Hitler bir yıl önce doğru düşünmüştü. İngiltere'nin tek savaşı kazanma umudu Rusya ile Amerika'dadır. Hitler'i böylesine büyük bir hata yapmaya iten nedenler ne olabilir? Belki Japon harekatının şiddet ve başarısı hoşuna gitmişti. Belki de İngiltere'nin ABD'ye bağlılığı gibi kendisinin de Japonya'ya bağlılığını göstermek istiyordu. Üstelik İtalya'ya bağlılığı kendisine hiçbir stratejik avantaj sağlamamıştı. Belki de ABD'nin nasılsa savaşa gireceğini düşünmüştü. Ancak bu devlet savaşa ne kadar geç girerse Almanya için o derecede iyi olurdu. Dolayısıyla hemen savaş ilanının bir anlamı yoktu. Belki Rusya'da savaşın kazanılmak üzere olduğunu sanıyordu. Alman birlikleri Moskova'nın varoşlarında durdurulmuş ise de bunun kısa süreli olduğuna inanıyordu. Glasnost'tan sonra Moskova'da açıklanan belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Stalin'in 1941 Ekim'ine gelindiğinde morali bozulmuş ve en az bir kere Almanya'ya ayrı barış önerisinde bulunmuştu. Bu da Hitler'i Rusya savaşını kazandığına ikna etmeye yetmişti. Kısacası ABD'den korkması için fazla bir neden kalmamıştı. İşin aslına bakılırsa Stalin'i Almanya karşısında asıl kurtaran KGB'nin gelmiş geçmiş en etkili casusu olan Richard Sorge'un Stalin'e gönderdiği bilgilerdi. Örneğin Operasyon Barbarossa'nın tarihini bir ay öncesinden Stalin'e bildirmişti. Ama en önemlisi Japonya'nın Rusya'ya değil ABD'ye saldıracağı konusundaki istihbaratıydı. Bu 1941 yılının Aralık ayında Stalin'in Sibirya'daki birliklerini Moskova'ya çekip Alman-Rus savaşının seyrini değiştirmesine yol açan bir bilgiydi. Kısacası Hitler olayların büyüklüğü karşısında akılcı karar verememiş, kendini olayların akışına bırakmıştı. Global nitelikteki kararları sağlam stratejik ilkelere dayandırarak değil, sezgisiyle vermek, karakter yapısının bir parçasıydı. Bu akla en yakın açıklama gibi geliyor. Nedenler ne olursa olsun sonuç değişmedi ve Almanya ile İtalya ABD'ye savaş açtılar. Hitler Amerika ve İngiltere ile savaşmak istememişti. Japonya İngiltere ve ABD ile karşı karşıya gelmeyi düşünmemişti. Mussolini Habeşistan ve Yunanistan'dan daha güçlü bir devletle savaşmak niyetinde değildi. Ama bunlar savaşın başındaki düşünce ve umutlardı. Savaşanların tek tek ve sınırlı iradeleri bir araya gelince önce taraflardan hiçbirinin öngörmediği bir durum ortaya çıktı. Mihver devletleri bir dizi ufak ve planlı savaşla tedbirli bir biçimde giderlerken kendilerini bir dünya savaşı içinde buldular. Gerçekten bir Avrupa mücadelesi olarak başlayan savaş şimdi bir dünya savaşıydı ve yaşlı kıtanın dünya statüsünü belki de bir daha geri dönülmeyecek biçimde dönüşüme uğrattı. 1941 yılının sonunda Pirenelerden Rusya'nın ortalarına ve Kuzey Denizi'nden Girit'e kadar İsviçre ve İsveç dışındaki tüm Avrupa ülkeleri doğrudan ya da dolaylı işgal altındaydı. Macaristan, Bulgaristan ve Romanya Almanya ile çok sıkı bağlar içindeydi. İtalya Almanya'nın ortağıydı ve savaş dışı olan İspanya ise Almanya ile ideolojik yakınlık içinde olup Almanya'ya denizaltı kolaylıkları sağlamaktaydı. Böyle bir durumda Avrupa'nın Alman işgalinden kurtulması için bir dış güce ya da güçlere ihtiyacı olduğu açıktı. İngiltere'nin gücü sınırlı olduğuna göre bu yardım ancak ABD ve ya da Sovyetler Birliği'nden gelebilirdi. İşte Avrupa'nın iki devlete bu bağımlılığı, yaşlı kıtanın gücünün artık sona erdiğini çok iyi göstermektedir. Bu durumda ABD ile Sovyetler Birliği'ne Avrupa'ya askeri, siyasal ve ekonomik müdahale olanağını sağlamıştır. Uluslararası sistemin bu özelliği 1990'lara kadar sürecektir. Birleşmiş Milletler İttifakı'nın kurulması. Sovyetler Birliği'nin savaşa girmesinden sonra ABD'nin de savaşın içine çekilmesi, daha önce Almanya ile yalnız savaşmakta olan İngiltere'yi ikinci kez rahatlattı. 1942 Ocağı'nda Churchill Amerika'ya gitti ve burada Birleşmiş Milletler İttifakı kuruldu. Savaş içinde kurulan bu ittifakı bugünkü örgüt ile karıştırmamak gerekir. BM İttifakı'na ABD, İngiltere ve daha sonra Sovyetler Birliği'nden başka 22 devlet daha katıldı. Bu devletler mihver devletlerine karşı tüm güçleriyle savaşacaklar ve kesin zafere kadar ayrı barış yapmayacaklardı. İttifaka katılan bazı devletlerin hükümetleri Londra'da mülteci durumundaydılar. Belçika, Hollanda, Yugoslavya, Norveç, Polonya gibi. Ve dolayısıyla ittifaka girmeleri yalnızca bir formaliteydi. Ancak savaş sonrası dünyasını düzenleyecek olan barış konferansına katılabilmek için BM ittifakına katılmak ve böylece mihver devletlerine savaş açmak gerekiyordu. Gerçekten Türkiye'de bu konferansa katılıp BM'nin kurucu üyeleri arasına girebilmek için BM ittifakına katılarak Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Churchill'in ABD'ye gitmesinin asıl amacı Roosevelt ile savaş stratejisi konusunda görüş alışverişlerinde bulunmaktı. Yoksa henüz savaşın bitmesi hayal olduğu için BM ittifakının kurulması o kadar önemli değildi. Amerikan kamuoyu Pearl Harbor baskınının intikamının alınması için savaşın uzak doğu bölümüne ağırlık verilmesini istiyordu. Churchill ile Roosevelt ise önce Avrupa'da savaşmayı uygun buluyorlardı. Çünkü böyle yapılmadığı takdirde güçler bölünmüş olacaktı. Önce Almanya'nın yenilgiye uğratılıp sonra Japonya'ya dönülmesi, Napolyon'dan beri hakim olan önce en güçlü düşmanın yenilgiye uğratılması anlayışının ürünüydü. Hitler'in ABD'ye savaş açmasının işi kolaylaştırmasıyla Roosevelt Amerikan kamuoyunu yumuşattı ve 11 Ocak 1942'de iki devlet anlaşmaya vardılar. Almanya'nın yenilgiye uğratılmasının Japonya'ya göre önceliği vardı. Bu anlaşmanın öteki maddeleri özetle şöyledir. Amerikan ve İngiliz gemilerinin işbirliği ile Almanya'nın ablukaya alınması, Almanya'nın havadan bombalanması ve ABD'nin Sovyetler Birliği'ne yardım yapması. Amerika'nın savaşa katılması ile Sovyetler Birliği hakkındaki olumsuz düşünceler de değişti. Ruslar Alman nazizmine karşı savaşan kahraman bir ulus, Joseph Stalin ise Joe amca diye anılmaya başlandı. Bu sırada Sovyetler ağır bir Alman baskısı altında olup, Batı Avrupa'da ABD ile İngiltere'nin açacağı yeni bir cephe ile bu baskının azaltılmasını istiyordu. Churchill ile Roosevelt 23 Ağustos 1939 paktı ile bu duruma Sovyetlerin neden olduğu gerekçesiyle başlangıçta bu görüşe karşı çıktılar. Fransa yıkılırken Sovyetler doğuda hareketsiz kalmıştı. Bu tartışmaya rağmen 20 Mayıs 1942'de ABD ile Sovyetler Birliği arasında ittifak imzalandı. İkinci cephe sorunu ise savaşın son yılına kadar iki ülke arasındaki ilişkilerde bir çıban başı gibi kaldı. BM ittifakının Amerikan-İngiliz ilişkilerinde ortaya çıkardığı çok önemli bir sonuç, iki ülke arasındaki ortaklığın tarihin hiçbir döneminde görülmeyecek kadar sıkı bağlarla güçlendirilmesidir. Bu yalnız askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir ortaklıktı. İngiltere ödünç verme ve kiralama yardımından aslan payını alan ülke durumuna geldi. Yardım aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne de uzatıldı. Sovyetler ABD'nin verebileceği ve İngiliz konvoylarının taşıyabileceği hemen hemen her şeyi aldılar. Bunun dışında müttefikler arasında ortak bir strateji sağlanamadı. Bunun tek istisnası İngiltere ile Sovyetlerin İran'da kara ve demir yollarına el koymaları, böylece aralarında kara bağlantısı kurmaları, Alman yanlısı Şah'ı tahttan indirerek yerine dediklerini yapacak oğlunu, Hızar Şah Pehlevi, çıkarmalarıdır. 1942 yılına girildiğinde Sovyetler Birliği ikinci cephenin açılması konusunda ısrar etti. ABD ile İngiltere ise Avrupa'da bir doğu cephesi bulunduğu sürece batı cephesinin açılmasını belirsiz bir tarihe ertelediler. Sovyetler Alman ordusunun büyük bir bölümünü doğuda tuttuğu sürece ikinci cepheye ani bir ihtiyaçları yoktu. 4. kaset 1. yüzün sonu.